Ayrım 53, sayfa 656. Vartan'ın bir akşam Maro'yu çalıştığı yetim evinden alıp eve geldiklerinde evin kapısının kilidinin kırıldığını gördüler. Tebeşir beyazına dönmüş Maro'ya "Burada bekle" dedi Vartan. İçeri giren kişinin artık orada olmadığından emin olmak için eve girdi. Yatak odasındaki dolap yatağın üzerine devrilmiş ve komodin çekmecelerinin içi yere boşaltılmıştı. Mutfak zemini kapkacak doluydu ve yemek odasının sandalyeleri kırılmıştı. Maro, Vartan'ı divanın bıçak darbeleriyle parçalandığı ve perdelerin yırtıldığı salonda buldu. Bakışlarını inanmayarak odada gezdirdi. Üzerinde Vartan'ın tüm kağıt ve kitaplarının yok olduğu çalışma masasını fark etti. Gücünü kaybederek duvara yaslandı. Vartan onun yanına geldi. "Bunun hiçbir önemi yok," dedi. "Ben tekrar her şeyi düzenleyeceğim." Maro alay ederek güldü ve sonra öfkeden kudurmuş gibi bağırdı. "Önemsiz. Sen bunun hiçbir şey olmadığını mı düşünüyorsun? Kapımız kırılıyor ve ev enkaza çevriliyor. Bu da hiçbir şey olmuyor. Ya evde olsaydım?" "Ama evde değildin," diye gayet serin kanlı cevap verdi Vartan. "Ya tekrar gelirlerse?" Bunun cevabını bilmiyordu. Masayı gösterdi ve "Onlar makalelerinden dolayı yeniden gelecekler," dedi. "Tıpkı Sivas'taki gibi seni alıp götürecekler." O çevresinde dolaşan riski aşağı çekmek istiyordu ama daha ağzını açmadan Maro hıçkırmaya başladı. Onu kollarına aldı ve sakinleştirmek için sıkıca tuttu. Maro kocasına sarıldı ve dakikalarca gözyaşı akıttı. Kendini toparladığında fısıldadı. "Korkma, ben buradayım." Hıçkırıklardan sürekli kesilen sesiyle cevap verirken başını hala adamın omzuna yaslıyordu. "Sen çok dışarıdasın. Bir toplantı burada, bir komite orada. Beni sakındığın düşünülebilir. Belki," diyerek içini çekti. "Ama ben burada olduğum zamanlarda olmayan sensin. Boş bakışlarla, acıyla buruşmuş yüzünle buradasın ama burada değilsin. Ben senin her gün kızarmış ve şişmiş gözlerini görüyorum. Bu böyle devam edemez Maro." Eklemeden önce derin nefes aldı. "Bana dürüstçe söyle, seni Antep'ten geri getirmiş olman bir hata mıydı?" Şaşıran kadın başını kaldırdı ve onun gözlerinin içine baktı. "Vartan, elbette hayır, bunu biliyorsun. Düşüncelerinde başka bir yerde olduğuna göre Antep'te değilsen neredesin?" Bu suçlamayı reddedecek durumda değildi. Sarardı. Adam boğuk bir sesle devam etti. "Eğer Rıza Bey değilse kime üzülüyorsun? Yanılıyorsun," diye şiddetle itiraz etti. Maro'nun içten bakışı Vartan'ı tamamen alt üst etti. Anlamadı. Eğer Thomas'a üzülüyorsa bunu daima bir olumsuz haber geldiği zamanlarda onun yanında yapıyordu. Her defasında Vartan ona cesaret vermeyi başarıyordu. O halde Maro'da neredeyse bu sürekliliği olan diğer dert nereden geliyordu? Bir açıklama bekliyordu. Maro yutkundu. Vartan'ın gözlerinin içine bakıyordu. Ürkekliğini aşmıştı. Sesi şimdi meydan okuyor gibiydi. Her şeye bu anda karar verilmeliydi. "Rıza beni onu sevmeye zorladı ve bazı anlarda ben de onu sevebileceğimi sandım. Ama durum bu değildi. Ben ona borçluydum. Ona hayatımı ve Thomas'ın hayatını borçluydum." Hayatının bu dilimi üzerine ilk defa konuşuyordu. Vartan'ın kalbi hızla çarptı. Maro'nun elini tuttu. "Senin kendini savunmaya ihtiyacın yok Maro. Geçmişi unutalım. Önce bunun hakkında konuşmalıyız. Eğer bu yılları görmezlikten gelirsek aramızda bir duvar gibi duracaktır." Vartan gergin dudaklarını ısırdı, başını salladı. "Bu adam beni kurtardı. Sonra onun kölesi olduğum duygusuna kapıldım ve sonra..." "Ayrıntılardan vazgeçebiliriz," dedi Vartan. Bununla yetinmesini istiyordu. "Hayır. Bir kere konuşulmalı, tek bir kere. Ben onun sevgilisiydim ve 4 yıl boyunca karılarla ilgili birlikte yaşadım." Vartan gözünü kırpmadı. Kadın devam etti. "Fakat seni aramaktan asla vazgeçmedim. Seni düşünmeden, senin için dua etmeden bir günüm bile geçmedi. Kendimi her zaman senin karın olarak hissettim." Vartan'ın gözleri yaşardı. Sesi titriyordu. "Bu söylediklerinden çok mutlu oldum Maro. Seni asla yargılamadığımı bilmelisin. Yaşamak için yapman gereken şeyi yaptın ve bana geri geldin." Vartan kısa bir tereddüt geçirdikten sonra itiraf etti. "Ben başka bir kadını sevdim." "Biliyorum," dedi Maro omuz silkerek. "Bunu biliyor muydun?" diye sordu adam şaşkındı. "O zaman sana bağlı olduğumu ve seni bulmak için onun bana güvenlik sağlayan evini terk ettiğimi de bilmelisin." Maro'nun dudaklarına bir gülümseme belirtisi yansıdı. Birbirlerinin gözlerinin içine uzun uzun sevgiyle baktılar. Sonrasında Vartan'ın yüzü karardı. "Bütün bunları öğrendikten sonra ben seni bunca zamandır üzen şeyin ne olduğunu hala anlayabilmiş değilim." Maro'nun yanakları erguvani bir renk aldı. Vartan avuçlarında tuttuğu elinin nemlendiğini hissetti. Yumuşakça ısrar etti. "Nedir?" Boş eliyle 2 kez ve şiddetle göğsüne vurdu. "Nasıl acı çektiğimi bile bilsen, bunun bana nasıl bir acı yüklediğini bilsen. Oh Vartan, çok acı çekiyorum, çok." Soluyarak nefes aldı ve kalp parçalayan bir sesle itiraf etti. "Ondan bir oğlum vardı. Nurhan, Nurhan. son kelime ağzından bir yakınma gibi çıkmıştı. Yaralı bir hayvanın bağırması gibiydi. Vartan onu kendine çekti. Kadın titriyordu. Adamın ilk tepkisi rahatlamaydı. Eğer başka bir şey yoksa sonra durumu hemen kavradı ve geçmiş haftalardaki kıskançlığı için utandı. Maro, Thomas kadar sevmesi gereken bu oğlunu terk etmeye zorlanmıştı. Kaybettiği ikinci çocuğu. Vartan istemese de Maro'nun acısını paylaştı ve tanımadığı bu çocuğun kaybını hissetti. Thomas'ın kaybından duyduğu dert gibi aynı büyük üzüntü. Maro'yu daha sıkı kucakladı. Zavallı sevgilim. Zavallı sevgilim benim. Duygu dolu bu sözler Maro'yu umutlandıran sinyaller gibiydi. Antep'ten beri yakasını bırakmayan sıkıntı çözülmüştü. Bu gerçi onun acısını zayıflatmıyordu ama en azından sırrının yükünü üzerinden atmıştı. Vartan'ın onu zorlamaya devam etmeyeceğinden rahatlayarak kendini uzun süre onun güçlü kollarını terk etti. Kendini boşalmış hissediyordu. Bitkinlik sınırındaydı. Gözleriyle oturabileceği bir yer aradı. Salonun görünüşü onu öteki gerçeğe geri döndürdü. Bu böyle devam edemez Vartan. Ne? Onun ne kastettiğini bilmiyordu. Burası dedi. Boşaltılmış odayı gösterdi. Korkuyorum. Geçti. Hayır. Masaya bak. Makalelerini aldılar. Senin peşindeler Vartan. Her şey yeni baştan başlıyor. Bir zamanlar düğünümüzden sonra olduğu gibi. Vartan onun korkusunu gidermek için sakin bir ses tonuna zorladı kendini. Bugün olay tamamen farklı görünüyor. Osmanlı İmparatorluğu savaşı kaybetti. Yazılarım artık suç değil. Fakat sultanın polisi hala var. Seni hukuka ve kanuna göre yargılayamazlarsa o zaman cümlesini tamamlamaya gücü yoktu. Gereksiz endişe ediyorsun Maro. Buna sen de inanmıyorsun. Tehlikede olduğumuzu hissediyorum. Son günlerde izlendiğimiz duygusu var bende. Artık bunun kuruntu olmadığını biliyorum. Adam omuz silkti. Sence ne yapmalıyız? Taşınmalıyız. Bizi tekrar bulacaklardır. O zaman artık makale yazma. Maro, bunu benden isteyemezsin. Seni ikinci bir kez kaybetmek istemiyorum. Belki bu kez sonsuza kadar. Kollarını iki eliyle sardı. Korkuyorum Vartan. Maro'nun gözleri ona yalvarıyordu. Geleceğini ilgilendiren bu talebe cevap vermek yerine Vartan karısının haklı rahatsızlığını ilgisi olmayan bir tehlikeye çekti. Kilit bozuk. Burada uyuyamayız. Maro heyecanından bu durumu dikkate almamıştı. Koridora endişeli bir bakış fırlattı. Birkaç eşya topla dedi Vartan. Bir otele gidiyoruz. Benimle yatak odasına gel. Vartan kendini topladı. Dolabı kaldırdı ve duvara dayadı. Maro yatağın üzerine dağılmış olan elbiselerini topladı. Fanilya geceliği parçalanmıştı. Onu tiksinerek yere fırlattı. Daha pahalı olmasına rağmen bir geceliği tesadüfen bıçak darbelerinden kurtulmuştu. Maro İstanbul'a geldiği 5 kahverengi valize birkaç tuvalet malzemesi doldurdu. Aşağıda merdivende Vartan ceketinin altında taşıdığı tabancayı kontrol etti. Sen hala silah mı taşıyorsun diye şaşırdı. Korkuların haklı olduğunun onaylandığını gören Maro. Tamamen bir tedbir. İstanbul büyük bir şehir. Önünde hala birkaç açık arabanın durduğu askeri lisenin karanlık ıssız yollarından geçtiler. Maro çevreye dikkatle kulak kabarttı ve sık sık etrafına bakındı. Çeşmenin kenarına kurulmuş bir fenerin ışığında arkadaşlarıyla kağıt oynayan arabacılardan biri aceleyle müşterilerini karşıladı. Pera Palas'a gittiler. İçinde çok sayıda yabancı subayın bulunduğu aydınlık otel salonuna girince Maro'nun gerginliği geçti. İçinde birkaç Fransızca, İngilizce ve İtalyanca kelimenin geçtiği konuşmaların mırıltısı kulaklarına her müzikten daha güzel geliyordu. Bu dünya içinden geçtiği daha önceki dünyadan tamamen farklıydı. Vartan banyolu bir oda istedi ve bir akşam yemeği siparişi verdi. Bir garson size menüyü getirecek. Yemek salonunda bir orkestra çalıyordu ama ne Vartan ne de Maro kalabalık içinde yemek havasındaydılar. Otel odacısı onlara ikinci kattaki Galata'ya çıkan büyük caddeye bakan bir odaya kadar refakat etti. Bir garson pencerenin yanındaki masayı donattı. Bir ikincisi geldi, kızarmış balık kokan bir servis arabasını itiyordu. Vartan onlara bahşiş verdi. Gidebilirsiniz, servisi kendimiz yaparız. Banyoda kapıyı kapatıp üstünü değiştiren Maro sordu. Gittiler mi? Evet. Çıkabilirsin. Altına buna uyan bir gecelik giyen kadın açık bir sabahlık içinde göründü. Çözülmüş saçları omuzlarına düşüyordu. Hazırlık tarzından ve utangaçlığından Vartan onun kendine karşı duyguların değiştiğini anladı. Gözleri artık kırmızı değildi ve yüzündeki korku izleri kaybolmuştu. Vartan Maro'nun bir saat önce büyük bir umutsuzluk içinde olduğunu hayal bile edemiyordu. Büyüleyici görünüyorsun. Yeniden Paris'teymişiz gibi geliyor bana. Rue de Rivoli'deki oteli hala hatırlıyor musun? Başını salladı. Balayı gezileri. Ne kadar uzun zaman geçmişti aradan ama daha dün gibi geliyordu. Aşklarını içtiler ve uzun süre öpüştüler. Susarak yiyorlardı. Ama bakışları konuşuyordu. Birdenbire caddeden yukarıya bağırışmalar geldi ve huzurları bozuldu. Bartan perdeyi yana çekti. Yumruklarını sallayan ve sloganlar atan bir grup gösterici geçiyordu. "Bunlar kim?" diye sordu Maro. "Batılı güçlerin varlığına karşı çıkan milliyetçiler." Polisler oraya koştular. Bartan perdeyi tekrar kapattı. Beklenmeyen bir ateş oldu ve insan kalabalığı yavaş yavaş dağıldı. Bunu acayip bir sessizlik ve sonra birbirine sokulan insanların bağırışmaları takip etti. Maro sararmıştı. Bıçak ve çatalı elinden bıraktı ve korkuyla kocasına baktı. Bir günden diğerine her şey yeniden kopabilir. Tam da Diruhi'nin dediği gibi. "Vartan, ben bu ülkede daha fazla yaşayamam. Ben her gece tehcire maruz kalıyorum." "Maro, biz buradan gidemeyiz. Biliyorum ama eğer Thomas tekrar bizimle olursa..." Karısının arzusu Vartan için gökyüzündeki bir şimşek gibiydi. Kesin ülkeyi terk etme düşüncesi onun da kafasından geçmişti. Her şeyden önce Nubar'ın göç etmek istediğini bildiğinden beri. Ama böyle bir göç onun için teslimiyetle aynı şeydi. "Biz burada, bu pis yerde doğduk Maro. Fakat bu artık bizim ülkemiz değil. Halkımız için burada yapılacak çok şey var. Sen yapabileceğini yaptın Vartan. Biraz da kendimizi düşünmeliyiz. Zamanımız sınırlı. Başka bir yerde yeni bir hayata başlayabilirdik. Burada ben asla mutlu olamayacağım. Toprak annemin, Armen'in, daha birçok Ermeni'nin kanıyla sulandı. Bana artık Ermenistan'dan bahsetme. Ülkelerini yeniden inşa etmeye başlamışken, tepelerinde yeni bir savaşın patlayabileceği tehlikesi her an varken asla. Ben artık çevrendeki insanların nasıl öldüğünü görmeyi kaldıramam. Senin benden yeniden ayrılacağın düşüncesi bana çekilmez geliyor. Senden başka neyim varsa yitirdim. Vartan, ben buradan kaçmak istiyorum." Maro sakin konuşuyordu ama çekingenliğine rağmen vurguları, söylediklerinin onun için ne kadar önemli olduğunu gösteriyordu. Vartan düşündü. "Hatta sen halkımıza yurt dışından da yardım edebilirsin," diye devam etti. "Sana Washington'a gitmen ve Amerikan hükümeti önünde tanık olarak ifade vermen önerildi." "Bu doğru," dedi. "Buna rağmen ben Thomas'ın akıbeti hakkında hiçbir bilgi alamadığım sürece bunu asla düşünmek istemiyorum." Alışkanlığından oğlu ile ilgili olarak "tekrar görmek" kelimesini kullanmadı. Maro, olabileceğin en kötüsünü düşündüğünü ima eden Vartan'ın bu formülasyonunu benimsemiyordu. Ayağa kalktı, masanın etrafında dolaştı, erkeğin kucağına oturdu ve kollarını boynuna doladı. "Eğer Thomas'a yeniden kavuşursak Washington'a gidebilirdik. Sen kesinlikle orada daha yararlı olursun. Senden sonsuza kadar göçmemizi istemiyorum. Ama bir veya iki yıl için, zalimlikleri unutup tekrar sevmeyi öğrenene kadar. Bu zaman aralığında buradaki olayların nasıl geliştiğini de görmüş oluruz." Maro tekrar İstanbul'da olalıdan beri Vartan ilk kez onun gözlerinden bir arzu kıvılcımı çıktığını gördü. Bu kıvılcımın bir daha asla sönmemesini temenni etti. "Haklısın, ben orada gerçekten Ermenistan'ın geleceği için buradakinden daha fazlasını yapabilirdim." Maro alçak sesli, aydınlık bir şekilde güldü ve Vartan'ın yanağına bir öpücük kondurdu. "Thomas'a kavuşunca gideceğimize bana söz verir misin?" "Evet, olayın gereksiz uzamaması için lazım olan kağıtları Amerikan elçiliğinden hızla temin edeceğim." Maro'nun gelişinden birkaç gün sonra sadece bir kez sevişmişlerdi. Erkek istekten, kadın görev icabı ama bu o kadar mekanik ve heyecansız olmuştu ki Vartan ondan sonra Maro'ya bir daha yaklaşmamıştı. Maro bu akşam kendisini lavanta kokulu çarşaflarda kocasına kendiliğinden sunmuş, kendini ona vahşi ama şehvet dolu, cesur ama şartsız vermişti. Daha sonra baldır baldıra yapışmış uçuşan parmaklarla sırt üstü hareketsiz yattılar. Bilincin bu anında her ikisi de vücutlarında arzunun dalgalarına bırakılmış iç çekişlerin yankısına kulak verdiler. Sözleşme ve plan yapmak için henüz çok erkendi. Vartan çok yumuşak sordu. "Nurhan kaç yaşında?" Maro irkildi. Tam da şimdi ikinci oğlunu düşündüğünü nasıl sezebilmişti? Boğazı kurumuş gibiydi. "Neredeyse 3 yaşında. Sustular. Her ikisi de bu çocuğu babasından almanın imkansız olduğunu, Maro için sonsuza kadar kaybolduğunu biliyordu. Ama ikisinden hiçbiri bu kaderi adlandırmayı ya da aksi yönde illüzyonlar kurmayı başaramıyordu. Nurhan'ın kaybından boş yere yakınmak yerine Maro'nun şimdi onun anısını sözlerde yaşatmaya ihtiyacı vardı. "İlginç. O Thomas'a benziyor. O halde annesine." "Evet, gözleri benim gözlerim. İyi ama az konuşuyor. Daha çok içine dönük olacak. Çizgilerinde şaşırtıcı bir yetenek var." Maro'nun nefesi kesildi, sustu. Şimdilik Nurhan'dan yeteri kadar uzun konuşulmuştu. Gerisini sonra anlatabilirdi. Minnettar başını Vartan'ın göğsüne koydu. Kalbinin şiddetli ve hızlı attığını duydu. Gözlerini kapadı ve dünyaya boş veren bir düzen içinde uykuya geçti. Vartan evin merdivenlerini ağır adımlarla çıktı. Yazmış oldukları yetim evlerinden haftalardır hiçbir haber alamamışlardı. Kaçınılmaz olana boyun eğmek zorundaydılar. Thomas hiçbir misyoner tarafından görülmemişti. Eğer hala yaşıyorsa mutlaka bir Türk'ün, Kürd'ün veya Bedevi'nin yanında ırgat, çoban veya bir deve sürücüsü olarak çalışıyordu. Her durumda onu bulma şansları hemen hemen sıfıra inmişti. Onu bulmak için Anadolu'daki, Suriye'deki, Arabistan'daki her şehri, her köyü aramak zorundaydılar. Oralarda çalışan yardım komiteleri son umutlarıydı. Ama onların sırtında en az birkaç bin böyle iş vardı ve personelleri eksikti. Alışılmışın dışında Maro kocasını karşılamaya gelmedi. Vartan kadını salonda bir koltukta debeşir gibi aciz ve tek söz söylemeden buldu. Elinde belki 10 kez okumuş olduğu bir mektubu tutuyordu. Zarf yerdeydi. Vartan şaşkındı. Yoksa diye bağırdı. Ağlasa mı, gülse mi bilememişti. Yıldırım çarpmış gibi hala yerinde oturan Maro bir balık kadar dilsizdi. Zarfı kaldırıp baktı adam. İstanbul Orta Doğu için Yardım Komitesi'nin işaretini taşıyordu. İsviçre'de damgalanmış ve Vartan'ın çalıştığı Paris gazetesine postalanmış ikinci bir mektup zarfını kapsıyordu. Bir cevap vermek yerine Maro ona mektubu verdi. Gözlerine inanamıyordu. Altta bir parça mühür mumu üzerine Ermenice harflerle adı yazılıydı. Mektubu bir kere daha yüksek sesle okudu. Sevgili Bay Vartan Balyan, Cenevre'de kısa süre önce açılan kuruluşumuz kuşkusuz çoğu yetim kalmış Ermeni çocuklarıyla ilgileniyor. Bize İsviçre'nin Almanca konuşulan bölgesinden bir misyoner bu hafta karısının ve kendisinin geçen yıl Bağdat'ta bulmuş oldukları bir erkek çocuk teslim etti. Tahminen 10 yaşında olan bu çocuğun adı Thomas ve babasının Vartan Balyan adını taşıdığını iddia ediyor. İsminizi çok sayıda gazete makalesinden okuduğum için size gazete adresi üzerinden yazmak istedim. Thomas adında bir oğul kaybettiniz mi? Onun siyah saçları, büyük kahverengi gözleri, güzel düzgün bir yüzü var ve yaşıtı diğer oğlanlardan biraz daha uzun. Henüz onun bir fotoğrafına sahip olmadığı için babasına ait olduğunu söylediği mühürü mektuba basıyorum. Bu çocuğun ana babasına yeniden kavuşması için Tanrı'ya dua ediyorum. Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Antranik Bakramyan. Ezberlediği kelimeleri kulak kabartan Maro çabucak başını salladı. Mühür mumuna bir kere daha dikkatle bakan Vartan, "Bu benim mührüm," dedi. "Evet, bu gerçekten benim mührüm." Maro nihayet konuştu. Thomas onu biz Sivas'ı terk etmeden önce yazı masandan almıştı. Vartan şaşkın şaşkın karısına baktı. Sonra ruhundan gelen derin bir çığlık attı. Gözyaşlarını tutamıyordu. Bağırdı. "Thomas, Thomas, anlıyor musun Maro? Thomas, Thomas." Kadın ayağa kalktı, kendini burnunu çekerek gülmekte olan kocasının kollarını attı. O da karısını omuzlarından tuttu ve sarstı. "Thomas, bizim Thomas." Maro da sinirli gülmeye başladı. Sonra ardından duygularını serbest bıraktı. Bütün öğleden sonra ağlamıştı. Vartan onu yukarı kaldırdı ve kollarında döndürdü. Başka söz bulamıyor, sadece oğlunun adını tekrarlıyordu. Karısını birdenbire oturttu ve endişeyle sordu. "Cevap verdin mi?" "Bunu birlikte yaparız diye seni bekledim." Vartan saatine baktı. "Telgraf müdürlüğü daha açık. Acele edersek yetişiriz. Gel, çabuk." Maro yatak odasına yöneldi. "Mantoya ihtiyacın yok," dedi çoktan kapıda olan Vartan. "Bugün insanlık tarihinin en yumuşak Nisan akşamı." Kaldırımda kolunu Maro'nun beline doladı ve onu uzun adımlarla yürümeye zorladı. İş saatinin bitiminden 10 dakika önce kapılarını kapatmakta olan müdüriyete ulaştıklarında kadının nefesi kesilmişti. Vartan itiraz etmenin bir sonuç vermeyeceğini biliyordu. Tahminen 40 yaşlarında şişman, kısa saçlı ve ince bıyıklı bir adam olan memura cömertçe bir bahşiş verdi. Adam bu sayede onların işine baktı. Hemen bitirmek istediğini hissettiren memurun sabırsız bakışları altında Maro ve Vartan Antranik Bakramyan'a bir telgraf çektiler. "Thomas için de birkaç kelime olmalı," dedi Maro. "Ne düşünüyorsun?" "O gerçekten bizim oğlumuz. Stop. Maro ve Vartan onun yaşadığını duymaktan mutludur. Stop. Mektup yolda. Stop. Hemen geliyor. Stop. Şunu da yaz. Onu her şeyden çok seviyorlar." "Gerekli mi?" diye kuşkulandı Vartan. "Evet. Kaçtığı için, ona kızmadığımızı bilmesi için." Vartan telgrafı bu cümleyi de yazdı. Kadın, memurun onu tam olarak gönderdiğinden emin olduktan sonra müdüriyeti birlikte terk ettiler. Her haberi iletebilen ama Fransızca anlamayan telgrafçı anahtarı kilitle çevirirken yazının içeriğini sordu. "Yıllardan beri kayıp olan oğlumuzu yeniden bulduk," diye ateşli bir sesle açıkladı Maro. "Öyle mi?" diye bağırdı. "Kendisi yarım düzine çocuk sahibi olan adam. Sizin adınıza sevindim. Allah büyüktür." Vartan, "Allah razı olsun," diye cevap verdi. Telgrafçıdan ayrıldılar. Ne Vartan'ın ne de Maro'nun evlerine dönmeye niyetleri vardı. Maro, "Markize gidelim," diye önerdi. "Orada Thomas'a bir mektup yazabiliriz." "Evet, sonra da dilim tutuldu diyeceğim. Bu mutluluğu kutlamak için dışarıda yiyelim." Dönüşte Mesoplara uğrar, sansasyonel haberi veririz. Birkaç kelime daha fazla konuşabilmek için kol kola ve yavaş yürüdüler. Her ikisi de kendine bütün bunların bir rüya olup olmadığını soruyordu. Birkaç sokak yürüdükten sonra Vartan birdenbire durdu ve Moro'ya şunu söyledi. Tüm bunların rastlantı olduğuna inanıyor musun? Gayretlerimizden hiçbiri sonuç vermezken birdenbire gökten kucağımıza özlediğimiz haber düştü. Benim gazete makalelerim sayesinde. Bu harika bir şey değil mi? Bu adam bize sadece adımı gazetede okuduğu için yazdı. Şimdiki mutluluğunun daha büyük bir mutluluk haliyle yok olup gideceğinden korkan Moro itiraz etti. Tesadüf, tesadüf. Eğer gökten düştü dersen doğru söylemiş olursun. Oradan bize yukarıdan cevap verildi. Vartan bu büyük sevinç anında karısına biraz takılmayı denedi. Bunu bize ilahi kaderin bahşettiğini ama Bakramyan da doğru gazeteyi okuduğunu kabul edelim. Moro bunu pek eğlenceli bulmadı.